Ayrım 11.
Din irrasyonel değerler ve tasarımlar, mutsuz ve can sıkıcı bir hayatın sonucu olan derin memnuniyetsizliği uyuşturmaya yaramaktadır. Bunlar gerçekliği çekilir hale getirmeli ve böylece aslında dayanılmaz olan durumların ayakta kalmasını sağlamalıdır. Bizim bütün Batı kültürümüz ve coşkuyla yüceltilen okul eğitimi, bu yollarla baskının ve sömürünün yerleşmesi ve üstlerinin örtülmesi için son derece etkili birer araç işlevi görmektedir. Herbert Marcuse, olumlayan kültür derken işte tam da bunu kastetmektedir. Şöyle tanımlıyor Marcuse bu kültürü. Olumlayan kültürden burjuva çağının kültürü anlaşılmalıdır. Bu kültür kendi gelişmesi için de zihinsel ruhsal dünyayı başına buyruk bir değer alemi olarak uygarlıktan ayırmış ve onun üstüne çıkarmıştır. Onun belirleyici karakteri genel anlamda yükümlü kılan, mutlaka olumlanması gereken, daha iyi ve daha değerli oluşunu sonsuza kadar sürdüren bir dünya tezini savunmasıdır. Günlük varoluş mücadelesinin gerçek dünyasından farklı bir dünyadır bu. Ancak bu dünyayı her birey içinden hiçbir gerçekliği değiştirmeksizin kendisi için gerçek kılabilir. Yalıtılmış bireyin sıkıntısına bu dünya genel insaniyetle, bedeni sefalete ruhun güzelliğiyle, dıştaki uşaklığa içsel özgürlükle, insafsız egoizme de görevin erdem alemiyle cevap verir. C. Otoriter yapı, egemenlik ilişkileri. Okulun otoriter yapısı, müdür, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan hiyerarşide, okul yönetmeliklerinde ve Eğitim Bakanlığı'nın genelgelerinde kendini dışarıdan o kadar belirgin bir halde göstermektedir ki bunu ayrıca anlatmaya gerek yoktur. Burada daha önemli olan öğretmenlerle öğrenciler arasındaki günlük ilişkilerin otoriter yapısıdır. Bir lise öğretmeninin kendi pedagojik davranışıyla ilgili olarak anlattıkları konumuza canlı bir örnek sağlıyor. Bu öğretmenin dersinde 4. sınıf öğrencisi bir kız diğerine bir mektup yazmaktadır. Öğretmen kız öğrenciyi bu sırada yasaklar ve mektubu alıp gelmesini söyler. Ancak diğer öğretmenlerin yaptığının tersine bu noktayı da öğretmen vurguluyor. Mektubu okumak amacıyla öğrencinin elinden almaz, onun yerine kendisine mektubu çöp kutusuna atmasını söyler. Öğretmenin dediğine göre bu, ceza vermeyen ve otoriter olmayan bir hocanın davranışı için örnek olmalıymış. Ne var ki burada unutulan kız öğrencinin pesişik halidir. Kızın öğretmenin yanına giderken duyduğu korkuyu ve kağıt sepetine yöneldiğinde duyduğu rahatlamayı zihnimizde canlandırmaya çalışalım. Öğretmenin bütün bu olay sırasında öğrencinin pesişik hali üzerinde topyekün bir tasarruf soru uyguladığını anlayacağız. Okullardaki sistem işte öğretmenin öğrenciler üzerindeki bu tasarruf sorunu herhangi bir ciddi demokratik denetleme olmaksızın kurumlaştırmıştır. Öğrencinin ne yapması gerektiğini öğretmenin belirlemesi gayet tabidir. Hiçbir zaman bunun tersi olmaz. Övgüde bulunan, azarlayan, not veren ve geleceği hakkında olduğu kadar öğrencinin şimdiki iyiliği hakkında belirleyici kararları veren hep öğretmendir. Öğretmen belki kendisine kapının açılmasını bile beklemektedir. Aynısını bir öğrenciye yapma fikri ona son derece saçma gelecektir. Öğretmen öğrencilerinin karakter özellikleri hakkında fikir yürütür. Ancak bir öğrenci aynısını kendisi hakkında yapsa gerçekten fena halde bozulacaktır. Bir öğrencinin derste öğretmen hakkında açıktan açığa ve yüksek sesle alaylı bir nükte yaptığını düşünelim. Neler olmaz ki o zaman? Ama aynısını öğretmen yapabilir ve bu sırada öğrencilerin attığı kahkahalardan da hoşlanabilir. Hangi öğrencilerin? Sınıf arkadaşlarından birinin öğretmen hakkında patlattığı alaylı şakadan şoke olmuş aynı öğrencilerin. Uyruk ruhu burada kendini en ince biçimiyle göstermektedir. Çoktan içselleştirilmiş olan teslimiyet gayet doğal olduğu için artık teslimiyet olarak yani kölelik olarak fark edilmez ve algılanmaz. Sürtüşmelerden uzak ve demokratik havada işleyebilmek için kapitalist egemenlik sisteminin ihtiyaç duyduğu uyruk ruhu işte tam olarak budur. Sohbet ettiği için müdür beyi sevimli bulan uyruk ruhu, üst sınıflara sigara içme izni verildiği için bir okulu liberal bulan uyruk ruhu ki ona armağan edilen özgürlük alanının sınırları üzerinde hiçbir denetleme hakkı olmadığını görmez bu ruh. Kendisine yüklenmiş görevlerin her hafifletilişini hak edilmemiş bir armağan gibi karşılayan uyruk ruhu. Okul çocuğun zorlama olmadan hiçbir başarı gösteremeyeceğini ileri sürerek kendi otoriter karakterini haklı çıkarmak ister. Anlaşılan otoriter eğitim anlayışının hiçbir ampirik gerçekle sarsılmayan, bükülmez bir temel ilkesi burada söz konusudur. Bu ilkenin ne kadar yanlış olduğunu aşağıdaki iki örnek gösteriyor. Amerika'da bazı çocuk yuvası denemeleri vardır. Burada çocuklar Skinner yöntemine göre uygulamalı öğrenme teorisi, en küçük bir zorlamaya tabi tutulmadan okumayı ve yazmayı öğrenmişler. Ayrıca kendi çocuk yuvası gazetelerini çıkarmışlardır. İngilizlerin Summerhill'le yaptığı okul denemesinde de çocuklar her türlü zordan uzak tutulmuştur. Öğretim programı ve dersler yalnızca öğretmenler için bağlayıcı olmuş, karne ve not gibi belgeler kaldırılmıştır. Okuldaki düzen de bizzat öğrenciler tarafından belirlenmiştir ve bu okul işlemiştir. Üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler normal yaşlarında giriş sınavlarını vermişler ve bilinen okullardan gelen öğrenciler kadar da başarılı olmuşlardır. D. Rekabet ve başarı ilkesi. Öğrencinin başarısını değerlendirmede mutlak bir ölçüt yoktur. Ölçüt olarak çoğu kez sınıf ortalaması alınır. Yani bir öğrencinin başarısının değerlendirilmesi diğer öğrencilerin başarılarına bağımlıdır. Dolayısıyla ister spor dersinde, isterse sanat ya da matematik dersinde olsun, öğrenciler birbirlerinin kazandığı başarıyı kıskanırlar. Birbirleriyle gizli ya da açık bir rekabet mücadelesi içindedirler. Bu mücadele okuldaki prim sistemiyle daha da kızıştırılır. İyi notlar, öğretmenlerin yakınlığı, övgülerin ve ödüllerin bitirme törenlerinde herkesin gözü önünde dağıtılması okuldaki primlerdir. Bu sırada öğrenci başarının kendi başına bir değer olduğunu ve karşılıklı rekabet mücadelesinde kazanmak için bir araç olduğunu öğrenir. Rekabet durumu kendi başına başarıyı, bu başarının içeriğinden tamamen bağımsız olarak diğerlerinin karşısında galip gelmek ve bir iç güven duyabilmek için bir şart haline getirmektedir. Buna göre hiçbir anlam taşımadığı ortada olsa bile okulda sağlanan başarının bir değeri olmaktadır. Örneğin bir aşk şiirinin ezbere okunması ya da Tuna Nehri'nin soluyan kollarının ezbere bilinmesi bu tür başarılardır. Başarının içeriğinden böylesine çözülmesi, daha sonra meslek hayatında anlamsızlığı ve gereksizliği açık olan işlerin yapılması için belirleyici bir şarttır. Okul ve korku. Okulun şimdiye kadar anlatılan korku üretici faktörlerin tümünü gerçekten ne dereceye kadar içerdiğini gösterdik. Bu faktörlerin yani ahlak, irrasyonellik, otorite ve rekabet ilkesinin ne suretle korku doğurduğunu da geçen bölümlerde gördük. Bunları burada tekrar etmeyelim. Kısaca söylemek gerekirse, okul korkunun üretildiği bir kurumdur. Çünkü okul çocuğun ana baba evindeki korku uyandırıcı psikolojik durumlarını tekrarlar. Böylece çocuğun otorite korkusunu devam ettirir ve beton kalıplara döker. Öğrenci terden ıslanmış avuçlarıyla kara tahtanın yanında durduğu zaman, titreyen bir sesle İngilizce bir metni okuduğu zaman, yazılı sınavdan önce iştahının kesildiği zaman, sabahları uyandığında rahatsız edici bir vicdan duygusuna kapıldığı zaman, tatilin son günlerinde okulu düşünüp de içini hoş olmayan bir huzursuzluk ve depresyon doldurduğu zaman, öğretmen çağırdığında nabzının hızlandığı zaman bu korku kendini gösterir. E. Okul ve ekonomi. Okulla ilgili bölüme başlarken bu kurumun toplumla uyum sağlayacak insanlar yetiştirme görevini üstlendiğini ileri sürmüştük. Şimdi görüyoruz ki okul bu görevi gerçekten yerine getiriyor. Ama muhakkak bazı okurlar okula bu görevi kimin verdiğini ya da bu görevin yerine getirilmesi için kimin çaba harcadığını soracaklardır. Bu aslında pek doğru sorulmuş bir soru değildir. Mekanik bir toplum imajının ürünüdür. Bir yanda iktidar sahipleri, öte yanda ezilenler ve iktidar sahipleri komplocu bir çete gibi bütün ipleri ellerinde tutuyor. Her şeyi planlıyor ve iktidarını ve servetini güvence altına almak için her şeyi yapıyor. Bu tür bilinçli bir hedef alma ve planlamanın Marksist toplum teorisiyle pek bir ilgisi yoktur. Planlanmış ya da planlanmamış, kapitalizmde okul, kapitalist toplumun ekonomik bağıntılarında kurallaşmış insan ilişkilerinin nesnel ifadesidir. Elbette bu kurallaşma bugünden yarına olmamış, uzun tarihi gelişmeler içinde gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sırasında toplumsal üst yapı ve insanın ruhsal hayatı ekonomik ilişkilerle durmadan uyum sağlamıştır. Ekonomik temel toplumsal üst yapı ve insanın ruhsal hayatı arasındaki diyalektik bağlam hiç de öyle sır dolu ve açıklanması mümkün olmayan bir şey değildir. Bu bağlam içinde olan her türlü etkileme tarzı, iki organ arasındaki her türlü bağlantı, somut ve esasta ampirik olarak gözden geçirilecek biçimde gerçekleşir. Bu nedenle ekonomik çıkarları okula ileten somut dağıtım anahtarlarının nerelerde olduğunu sormak son derece haklı bir sorudur. Ne var ki bu soruyla okul ve ekonomi arasındaki genel bağlamın yalnızca küçük ve teorik açıdan görece bir önemsizlik taşıyan bölümüne parmak basılmaktadır. Endüstrinin çıkarlarının okulu fiilen etkilemesi için hangi birliklerin, kişilerin ve kurulların çaba harcadığını kanıtlamak çok zordur. Birçok olay kulislerin arkasında cereyan etmekte ve kamuoyunun bundan haberi olmamaktadır. Fretel Neysen, Kapitalizmde Okul adlı kitabında bu konuda bazı incelemeler yapıyor. Gerçi kendisi burada aşağı yukarı bilinen noktaların sistematize edilmesinden fazla bir şey yapmıyor. Ancak bu arada verdiği somut bilgiler okulla ekonomi çevreleri arasındaki işbirliği gerçeğini belgelemektedir. Neysen'e göre ekonominin okula olan etkisi, ekonominin çıkardığı pedagojik yayınlar ve kişisel ilişkiler üzerinden gerçekleşmektedir. Kişisel bağlantılar işbirliğinin aşağıdaki biçimlerine yol açmıştır. Okul, ekonomi, çalışma çevreleri, öğretmenler ve öğrencilerle iş yeri sondajları. Gelecekteki öğretmenler için endüstri kursları, öğretmenler için iş yeri kursları. Öğretmen eğitimi, ekonomi, çalışma çevreleri. Öğrenciler için iş yeri kursları. Joseph Spiller da kitabının çalışma ve araştırma çevreleri okul ekonomi seminerleri başlıklı bölümünde okulla ekonomi kesimi arasındaki bağlantılara katılan kurumları sıralamaktadır. Aşağıda görüldüğü gibi bu kurumlar işveren örgütlenmeleridir. Walter Raymond Vakfı, Alman Endüstri Enstitüsü, Merkezi İşveren Dernekleri Federal Birliği, Alman Ulusal İktisat Topluluğu, A. İktisadi Kadro Akademisi, B. Öğretmenler için İktisat Akademisi, B. Tarzburg, C. Yaygın Öğretim Akademisi, B. Tarzburg, Etlink Çevresi, Baden-Württemberg Odaları ve Dernekleri Gençlik ve Öğretim Komisyonu, Aşağı Saksonya Endüstri ve Ticaret Odaları Birliği, Schleswig-Holstein Eyaleti Endüstri ve Ticaret Odaları Birliği, Hamburg Ticaret Odası ve Bremen Ticaret Odası Öğretim ve Uzman Yetiştirme Topluluğu. Alman İşveren Dernekleri Federal Birliği'nin yıllık raporu 1968'den alınan ayrı basımda bu noktaya yüzeysel olarak değinilse bile konumuz açısından anlamlı ve yararlı bilgiler vardır. Sosyal politika açısından gençlik ve öğretim çalışması başlıklı bu yazıda şu satırlar yer alıyor. Tüm eğitim sistemimiz içerisinde ekonominin öğretime sağladığı randımanın kapsamı ve önemi raporun ele aldığı zaman diliminde gelişen bir ilgi bulmuştur. Bir öğretim yeri olarak iş yerinin boyutları ve çok yanlılığı yalnız devlet tarafından değil, toplumumuzun eğitim politikası sorunlarıyla uğraşan diğer kurum ve grupları tarafından da artan bir dikkatle göz önüne alınmaktadır. Federal Birliğin ve ona üye derneklerin gösterdikleri çabaların son yıllarda hatırı sayılır bir başarı kazandığı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Aynı ayrı basımdan alınan başka bir bölüm bu çabaların yöntemi hakkında bilgi veriyor. 1967 yılının sonunda bitirilen Öğretim ve Ekonomide Sesli Gürültülü Alıştırmalar dizisinin ikinci konusu, Yerlerinize Tamam Haydi Rekabet Neden Zorunludur başlığını taşımaktadır. Bu program raporun kapsadığı dilim içerisinde yalnız iş yerlerinde ve birliklerde değil, okullarda ve gençlere ve yetişkinlere yönelik diğer eğitim kurumlarında da büyük bir ilgi toplamıştır. Böylece Gençlik ve Öğretim Komisyonu'yla onun öğretim ve ekonomide sesli görüntülü alıştırma çalışma grubunun beklentileri memnuniyet verici biçimde haklı çıkmıştır. Bu ikinci sesli görüntülü çalışmayla da ekonomik ve sosyal bilgiler alanında enformasyon sağlanması için, ki adı geçen programda ekonomimizdeki rekabet ilkesinin sorunları ele alınmıştır, yine etkili bir optik ve akustik yardım gerçekleştirilebilmiştir. Endüstri kendisinin okulun üstüne aldığı görevleri doğru olarak yerine getirip getiremeyeceğine bağımlı olduğunu çok iyi bilmektedir. Örneğin Walter Raymond Vakfı'nın yayınları arasında bulunan Ekonomi ve Okulda 5. cilt bu konuda şöyle yazılmaktadır. Girişimci yani ekonomi görevlerini yerine getirirken eğitim sisteminin gelecekte kendisinin mesai arkadaşı ve yurttaşı olacak genç nesle sağladığı bilgilere, yeteneklere ve becerilere, düzenle ilgili görüşlere ve davranış ilkelerine bağımlıdır. Gençlerin hayatlarını kendi başlarına yönlendirebilmeleri için hazırlanmasında okul özel bir sorumluluk taşımaktadır. Okul öğrencileri meslek hayatlarında var olmaları için gerekli çalışma ve yaşama teknikleriyle ve temel bilgilerle donatmak göreviyle karşı karşıyadır. Gençlerin iş yerindeki mesleki eğitimi onların okulda edindikleri temel bilgilerin üstüne kurulabilir. Okul genç insanları toplumda ve devlette birlikte çalışmaya ve birlikte davranmaya, sorumluluklara hazır olmaya ve kurulmuş düzen içinde, kimin tarafından kurulmuş, özgürce işbirliği yapmaya, eğitmekle yükümlü ve yetkilidir. Bu eğitim ve öğretim çabasına kilisenin ve gençlik örgütlerinin yanı sıra öncelikle ailenin katkısı bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimin bütün alanlarını ekonominin çıkarlarına göre, bunlar sonuç olarak büyük konsernlerin kar çıkarlarıdır, yönlendirme eğilimi apaçık ilan edilmektedir. Bu alanlara tabii ki kilise de dahil oluyor. 5. Çocukta korkunun kilise aracılığıyla yeniden üretilmesi. Daha önce alıntı yaparken kullandığımız ayrı basımda yer alan son bölüm olan Kilise Ekonomi'de şunlar yazılı. Geçtiğimiz yıllarda eyaletlerdeki derneklerin eğitim bölümlerini yönetenlerle yapılan merkezi görüşmelerde ve kilisenin merkezi büroları ve eğitim kuruluşlarıyla olan temaslarda kilise ile ekonomi arasındaki işbirliğinin uygun düşen ağırlık noktaları federal birliğin eğitim dairesi tarafından saptanmıştır. Şimdi bunların ışığında tutarlı ve sürekli olarak genişleyen bu tür bir işbirliği öncelikle eyaletlerde gerçekleşmektedir. Geçen yıl federal birliğin hazırlıkları özellikle 5 ile 8 Eylül 1968 günleri arasında Essen'de düzenlenen bu yılki Katolikler toplantısının biçimlendirilmesi üzerinde yoğunlaştı. Bu sırada öğretim aracılığıyla yükselme konulu konuşma hazırlıkların ön planında yer almıştı. Ruhbandan olmayan Katolik örgütleriyle ekonomik ve sosyal politikayla ilgili merkezi seminerler düzenlenmiştir. Bunlar daha sonra eyaletlerde düzenlenecek benzeri seminerler açısından gelecekteki çalışmalar için önem taşımaktadırlar. Protestan Kilisesi ve onun kuruluşlarıyla sağlanan çeşitli merkezi ilişkilere de burada değinmek gerekiyor. Almanya'daki işçi sorunları için Protestan Eylem Topluluğu'nun Nürnberg'de toplanan bu yılki genel kuruluna aktif olarak katılınmıştır. Ayrıca bütün federal eyaletlerde sosyal çalışma yapan Protestan Kilisesi'nin ileri gelen temsilcileriyle planlanan bir kolonyum için hazırlık görüşmelerinin yapılmış olduğuna da burada değinmek gerekiyor. Yüksek öğrenim ve ekonomi arasında başka bir yerde adı geçen işbirliği çerçevesinde Protestan öğrenci rahiplerin bu yılki konferansına gerek konuşmacılar göndererek gerekse de çalışma malzemesi sağlayarak aktif biçimde katılma gerçekleştirilmiştir. İki farklı toplumsal alan arasındaki işbirliği için bu alanlarda personel bakımından sağlanan iç içerik de gayet anlamlıdır. Nitekim Alman Katoliklerinin Merkez Komitesi'nde ekonominin parası bol patronları oturmaktadır. Deutsche Bank'ın yönetim kurulunda uzun yıllardır başkanlık yapan ve çeşitli yerlerde denetim kurulu başkanı olan Federal Almanya'nın en güçlü ekonomi menajeri Hermann Josef Abs bu patronlardan biridir. Kilisenin kapitalizmde önemli bir ideolojik işlev taşıdığı birçok kez söylenmiştir. Korkuyla özel bir bağlantı içinde bulundukları için bu ideolojinin dört unsurunun burada bir kez daha belirtilmesi gerekiyor. Birinci, varoluşun çıplak mekanla çıplak zamanın ötesindeki alanlara genişletilmesi ve bununla bağlantılı olan irrasyonellik. İkincisi, mevcut olmayan bir şeyle kurulmuş bağ ve bununla ilişkili olarak kendi acizliğini duyma. Üçüncüsü, toplumsal zorun mutlak ve tanrısal bir yargı zoru halinde ilahileştirilmesi ve buna bağlı olarak infantil otorite korkusunun tanrı korkusuna yüceltilmesi. Dördüncüsü, kilisenin cinsellik düşmanlığı ve buna bağlı olarak hayatta yedek teselliye muhtaç zavallı ruhların üretilmesi. Toplumumuzun cinsellik düşmanlığını kilisenin belirlediği aydınlatma broşürlerindekinden daha coşkulu ve aynı zamanda daha insafsızca başka hiçbir yerde göremeyiz. Cinsellik konusunda bugün yapılan bilgilendirme yayınları içinde kiliselerin dağıttıkları broşürler milyonları bulan baskılarıyla en ön sıradadır. Cizvit rahibi Pereira'nın Bize Gerçekliği Kim Söyler? Başlıklı aydınlatma alfabesindeki iffetlilik duası buna bir örnektir. Yüce Tanrım, sen beni kendi tasvirine göre yarattın. Yetenekleriyle ruhum, güçleri ve güdüleriyle vücudum. Hepsi senin armağanındır. Cinsel gücüm karşısında duyduğum huşu hiç kaybolmasın. O büyük bir amaç için belirlenmiştir, bunu biliyorum. Onu kötüye kullanamam ama tam da bu yıllarda üzerime gelen çatışmaları çok iyi biliyorsun. Her zaman galip gelmem için bana güç ver ve karanlık bir saatte zayıflık gösterirsem beni kendine yönelt. Biliyorsun kötü olmak istemiyorum. Senin çocuğun kalmak istiyorum. Bu dua bir cinayettir. Bununla cinsel olgunluğa erişmekte olan milyonlarca gencin başına getirilen felaketi düşünelim. Sonradan onları yiyip bitirecek ve gerçekten hasta edecek mastürbasyon korkuları burada ortaya çıkmaktadır. Ağır suçluluk duyguları ve evhama dayalı endişeler burada belirtilmektedir. Ve yine burada daha sonraki cinsel rahatsızlıkların temeli atılmaktadır. Kilisenin cinsel ahlakıyla psişik sefalet arasındaki bu bağlantıyı sonuna kadar anlamışsak, sosyalist psikoterapist ve politikacı Wilhelm Reich'in neden büyük bir öfkeyle kiliseye karşı ateş püskürdüğünü de anlayabiliriz. İnsan toplumu bugün dini böylesine beceri ve şaşa ile kullanmasını bilen papazlarla banka prensleri tarafından yönetilmesi, cinsellik bilimi sermayenin hizmetinde olmasa, bu bilim deneyimlerini doğru ve tutarlı olarak toplumun eleştirmesinde kullansa, o zaman gayet tabii olan bir sonuca varılacaktır. Maddi bakımdan sömürülenler üzerindeki doğrudan ve gerici etkisi bir yana, kilise gençliğin cinsel hayatına yaptığı etki nedeniyle sınıflı devletin sağlığa en zararlı kurumlarından biridir. Neden oldukları felaketi genellikle çok iyi bilen bazı kimseler, anlatılması mümkün olmayan cürümlerini cezasızca işleyebilmekle kalmıyorlar. Hatta buna karşılık kendilerine gayet iyi ücretler de ödeniyor. Bu insanlar için hiçbir ceza yeterince ağır değildir. Çizilen manzarayı tamamlamak için şimdi çocuğun korkusunun meslek hayatında yeniden üretilmesinin ele alınmasına sıra geldi. Ancak daha önce söylediklerimizi burada tekrar etmekten ileri gitmeyeceğimiz için bunu artık gerekli görmüyorum. İkinci bölümde incelediğimiz bütün toplumsal korku faktörleri meslek sisteminin tümüne ve her türlü mesleki faaliyete damgasını vurmuştur. Bu başından beri bellidir. Ne var ki birey aile, okul ve uzmanlık denilen eğitim değirmenlerinden geçtikten sonra korkuyu işleyen ve yeniden üreten mekanizmalar öylesine törpülenip incelmiştir ki kişi onları artık bilinçli olarak yaşayamaz. En anlamsız çalışmaya bile bir haklılık kazandıran ve insanın kendini bireysel kavrayışından nevrotik korkuyu çoktan çıkarmış olan ideoloji şimdi kesin olarak hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Baskı artık baskı olarak algılanmamaktadır. Sistem işlemektedir. Nevrotik çocuklar olarak yetişkinler her türlü uyuma hazırdır. 6. Sonuç yabancı güçlerin belirlediği insan. Egemenlik ilişkileri, meta ilişkileri, rekabet ve başarı ilkesiyle kapitalist toplumun sakatlanmış insanı azınlığın özel kar çıkarları uğruna bireyselliğini ve özelliğini terk etmek zorunda kalan insan. Yabancı güçlerin eline terk edilmiş ve korkudan zaman zaman fenalaşan insan. İşte bu tamamen yabancılaşmış insan, sefaletini çocuklarında yeniden üretecektir. Bu çocuklar küçük aile yapısının ve ahlakının içine doğmakta, toplumu önce kudretli ana babasında yaşamaktadırlar. Ama bu ana babanın sefaletinden hiç haberleri yoktur. İçsel olarak bu ana baba zorundan hiçbir zaman kurtulamayacaklardır. Eğitimde, stajda ve meslekte beliren otoriter yapılar çocukları çocukluk rollerinde kıskıvrak bağlı tutmaktadır. Onlar için her türlü toplumsal kurumda ana babanın zoru ve karşı konulamayacak kadar güçlü yargıç mercilerinin tehditleri yaşamaktadır. Kısmen üst bende içselleştirilmiş, kısmen de dış otoriteler aracılığıyla temsil edilen bu yargı merciği, çocuklar için bütün hayatlarının yabancı ilgi noktası durumuna gelir. Davranış ve düşüncelerini kendileri tarafından belirlenmeyen, kendilerine söz konusu yargı merciği tarafından zorla benimsetilen esaslara göre ayarlarlar. Kendi kararlarıyla bu esasları tanımamak ya da yeniden ve özerk olarak kabul etmek amacıyla onlarla kendileri arasına içlerinden bir mesafe koyacak durumda değildirler. Hayatlarındaki düzenleme ve kuralları asla bilinçli olarak benimsememişler, zorun baskısı altında otomatik olarak körü körüne ve bilinç dışı yolla, çoğunlukla da çocukluğun ilk dönemlerindeki içselleştirmeler biçiminde kendilerine mal etmişlerdir. Onlar adına bağlayıcı kararlar alan, her zaman başkaları olduğu için onların özgürce karar vermelerine de gerek yoktur. Ana baba, tanrı, okul düzeni, ceza yasası ve firma gibi yabancı güçler ahlaki ve entelektüel kararlarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini ellerinden almıştır.